家に行く。
Merhaba, günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Saatler 9.04'ü gösterirken yeni güne başlıyoruz. Bugün 24 Temmuz 2019 Çarşamba. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım. Sesimizi sizlere Özkan Özdenkoş ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız şöyle. +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Bugün yorumcu konuğumuz Dünya Gazetesi Parlamento muhabiri Canan Sakarya ile birlikte gazete manşetlerini değerlendireceğiz. Ardından bir telefon bağlantımız olacak. Ankara gündemine dair gelişmeleri öğreneceğiz TRT Haber Merkezi'nden muhabir arkadaşımızdan. Ve saatler 9.45'i gösterdiğinde de Brüksel'in gündemi ve Avrupa Birliği'nde yaşananları TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık aktaracak. Saat 10'da yeni günde hava durumu ve makaleyle devam edeceğiz ve son bölümde Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kan Bolat bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle ABD Suriye temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyareti, Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 kararına ilişkin Türkiye'nin açıklamaları, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması ve son gelişmeler, İngiltere'de yapılan başbakanlık seçimlerinin sonuçlarını konuşacağız. Yeni güne gazete başlıklarının ilk haberleriyle başlıyoruz. Manşetler şöyle, Sabah gazetesiyle başlayalım. Devlet şefkatli elini uzattı, Zeliha zoru başardı. Kardeşler evinin parlayan yıldızı. Ailenin terk ettiği 5 kardeşe devlet kucak açtı, hepsi aynı çocuk evinde hayata tutundu. İçlerinden Zeliha Yıldız, LGS'de Türkiye çapında başarı kazandı. Yıldız kardeşlerin öyküsü Sivas Buğdayören köyünde başladı. Ailenin bakamadığı 7-12 yaşlarındaki 5 kardeş bir başlarına kalınca Aile Bakanlığı devreye girdi. Kardeşlerin tek isteği vardı: bizi ayırmayın, birlikte büyüyelim. Başlık turuna Yeni Şafak'ta devam ediyoruz. Faizde enflasyonda düşecek. Yatırımları vuran, enflasyonu yükselten faiz kuşatmasını kırmanın tam zamanı. Bu nedenle piyasalar Merkez Bankası'nın yarın yapacağı faiz indirimine kilitlendi. Merkez Bankası'nın yeni yönetiminin verdiği sinyaller, 10 aydır %24'te tutulan borç verme faizine en az 3 puan düşeceğini gösteriyor. Faizdeki düşüş birçok sektördeki kan kaybını durduracak. Merkez Bankası'nın faiz indirimi 4,5 yıl sonraki ilk indirim olacak. Kur saldırısının ardından 13 Eylül 2018'de politika faizini tam 6,25 puan artırarak %24'e çıkaran Merkez Bankası, o tarihten bu yana gerekli şartlar oluşmasına siyasetin ve iş dünyasının faizi indir çağrılarına kulaklarını tıkamıştı. Akdeniz'i işgal planı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve müttefikleri seyri sefer özgürlüğü bahanesiyle kritik deniz yollarıyla enerji havzalarını gözüne kestirdi. Hürmüz Boğazı'nda tanker gemilerine faali meçhul saldırılar ve alıkoymaları bahane eden Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin sonraki hedefi işgali Doğu Akdeniz'e taşımak. Askeri kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de destek verdiği projeyi yasal dayanağı olmayan büyük kışkırtma olarak nitelendiriyor. Ve bir başka haberde şöyle, Yeni Şafak gazetesinden, PKK'dan McKinsey terörü. Türkiye Fırat'ın doğusuna harekat hazırlığı yaparken yine Ankara'ya oyalama turları yapan ABD'liler PKK üzerinden de tehdit ve saldırılara başladı. CENTCOM komutanı General McKinsey, Ayn İsa'da PKK'nın Suriye elebaşı Şahin Cilo ile skandal bir görüşme yaptı. Görüşmenin fotoğrafları servis edilirken Cerablus, Bab, Aziz, Cinderes, Afrin ve Aktarin de ardı ardına bombalar patladı. 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. PKK'lı teröristler gece yarısı da Rasulayn'dan Ceylanpınar'a füzeyle saldırdı. Başlıklarına bakacağımız bir diğer gazetede Yeni Birlik, Akdeniz'de uzlaşma kapısı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in Ağustos ayının ilk yarısında gerçekleşmesi planlanan baş başa görüşmesinin gayri resmi ve bütün konularının serbestçe görüşülebilmesi için gündeme açık olacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi öncesi ifade ettiği Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin biz paylaşmasını biliriz, burada prensibimiz kazan kazan esasına dayalıdır açıklamasının üzerinden çok geçmeden gelen Yunan Başbakan Mitsotakis'in bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz, gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkemizin yararına kullanılabilir ifadeleri Kıbrıs'ta uzlaşma kapısının açıldığı yorumlarını da beraberinde getirdi. Sondaj gemilerinin çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor. Başlıklarına bakacağımız bir diğer gazetede Yeni Akit, havadan, deniz üstü ve deniz altından sıkı refakat. Sondaj gemilerini üçlü koruma. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e görev yapan sondaj gemileri havadan uçak ve helikopterlerle, su üstünden fırkateyn ve hücum botlar, su altındansa denizaltılarla kesintisiz bir şekilde korunuyor. Doğu Akdeniz'de sondaj görevi yapan gemilerimiz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor. Star gazetesine geçelim. Star gazetesinin başlığı da şöyle. PYD saldırısı aileleri tedirgin etti. Sınırda yine roket kabusu. Fırat'ın doğusundaki terör tehdidi bir kez daha kendini gösterdi. Suriye'de PYD-PKK işgalindeki bölgeden Ceylanpınar'a roket atıldı. İkisi çocuk, 6 kişi yaralandı. Kirli oyunları yine bozarız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye üzerinden 100 yıl öncekine benzer oyunlar kurgulandığına dikkat çekti. Erzurum Kongresi'nin 100. yıl anma programına katılan Şentop, 23 Temmuz 1919'da milli iradenin hürriyet ve bağımsızlık ruhuyla şahlandığını vurguladı. Milletimiz kirli oyunları geçmişte millet ruhuyla bozmuştur. Bugün de bölme teşebbüsüne karşı en büyük savunma gücümüz bu millet ruhudur, dedi. İngiltere'de 10 numaranın yeni sakini Johnson oldu. Theresa May'in istifası sonrası lider krizi yaşayan İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin başkanlığına Boris Johnson seçildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son İçişleri Bakanı Ali Kemal'in torununun oğlu olan Johnson, başbakanlık konutu 10 numaranın yeni sakini oldu. Ve sırada Türkiye gazetesi var. Güvenli bölge için ortak çalışma. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge için çalışma başlattı. Kontrolün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olması planlanıyor. Uzun süredir konuşulan güvenli bölge için somut adım atıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Türk yetkililer detayları masaya yatırdı. İki ülke arasında ortak heyet kuruldu. Ağır silahlarla PKK'lı teröristlerin güvenli bölgeden çıkarılması konusunda mutabakat sağlandı. Ankara, güvenli bölgede derinliğin 30-35 kilometre ve kontrolün Türkiye'de olmasını istiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yer vermiş, 80 bin Suriyeli gönderilecek. Geçen sene toplam 56 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Bu yıl itibarıyla da ortalama 80 bin kişi sınır dışı olacak, buna mecburuz, dedi. Ve akşam gazetesindeyiz. Devlet babaya teşekkür. Yıllar önce 4 kardeşiyle devlet korumasına alınan Zilha, aile ortamında büyüyüp LGS'de %1'lik dilime girdi. Ardından bakanlığa duygu dolu bir mektup yazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözü 7/24 Yavuz'da. Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını sürdüren Yavuz ve Fatih gemilerinin Bayraktar TB2 İHA'dan çekilen görüntülerini paylaştı. Bakanlık, bilgi notunda gemilerin havadan İHA ve helikopterlerle, su üstünde fırkateynlerle, su altından da denizaltılarla sürekli ve kesintisiz bir şekilde izlendiğini kaydetti. Milat gazetesine bakalım şimdi de. Televizyon ve internet toplumu zombileştiriyor, bağımlı olduk. 35 yaş üstü televizyon, 35 yaş altı ise internet bağımlısı. İnsanlar yürürken yola değil telefona bakıyor, uzmanlar bu bağımlılık aileyi, geleceğimizi ve zihin dünyamızı tarumar ediyor, dedi. Ve başlıklarına bakacağımız son gazetede sıra Diriliş postasıyla gazete turumuzu noktalayacağız. Masada Türkiye dengesi. S-400 hamlesiyle Türkiye bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirirken ilk kez 2013'te çözüm için Başkan Erdoğan'ın gündeme getirdiği güvenli bölge tezi Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edildi. Bugüne kadar bu teze sırtını dönen ABD çözüm için masaya oturmak zorunda kaldı. Kudüs'te yaşananlar savaş suçudur. Arap Birliği, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasının savaş suçu olduğunu belirterek İsrail'i kınadı.
Ankara'da gündemde neler var?
Ankara gündemine dair detayları TRT Haber Merkezi'nden Ahmet Yılmaz'dan öğreneceğiz. Efendim günaydın, hoş geldiniz.
Günaydınlar.
Buyurun efendim, notlarınız neler?
Tabii ki Ankara'nın gündemini son iki gündür Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge oluşturuyor. Öncelikle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey arasında pazartesi günü gerçekleşen görüşmeyi hatırlatalım. O görüşmede birçok konu başlığı ele alındı ancak o görüşmenin en önemli gündem maddesini Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge oluşturdu ve her iki isim de o görüşmede güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin çalışmaların Ankara'da devam etmesini kararlaştırıldı ve dün de o görüşmeler Ankara'da başladı. Her iki ülkenin askeri yetkilileri Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi ve güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin tüm detaylar masaya yatırıldı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin ne zaman bölgeden çekileceği ve Türk askerinin hangi zamanda o bölgeye gideceğine ilişkin tüm detaylar tek tek değerlendirildi ve o görüşmelerde bu hafta boyunca devam edecek diyelim. Savunma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da bugün bir programı olacak. TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve burada da bir konuşma gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ayrıca Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzin Belgesi teslim törenine katılacak. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan da burada katılımcılara seslenecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Dünya Gazetesi Parlamento Muhabiri Canan Sakarya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim, günaydın.
Günaydın.
Gündemdeki en önemli başlık şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetin Ankara'ya ziyareti. Bu ziyarete ilişkin gelişmelerle başlayalım isterseniz. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey'nin Ankara ziyareti sırasında aynı zamanda Şahin Cilo'yla da görüşüldü YPG'nin elebaşlarından, yine aynı saatlerde gerçekleşti. McKenzie'nin bir görüşmesi vardı. Basına da bir fotoğraf da paylaşıldı. Tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? James Jeffrey'nin ziyaretine ilişkin görüşleriniz neler?
Türkiye bildiğiniz gibi bir seçim gündemine kilitlenmişti. Haziran ayında seçim gündeminin sona ermesiyle birlikte beklendiği gibi yeniden bir dış politika ağırlıklı bir gündem oluşmuş durumda. Hafta başından bu yana Amerikalı heyet Ankara'da bulunuyor. Dışişleri Bakan Sözcüsü, Bakan Yardımcısı ile bir araya geldiler. Aynı gün James Jeffrey'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir görüşmesi oldu. Bu görüşmelerden güvenli bölge konusunda bir çalışma başlatılması konusundaki karar çıktı. Dün Milli Savunma Bakanlığı'nda bir çalışma başlatıldı. Yine genelkurmayla üst düzey askerlerin de katılımı bulunuyor. Amerikan heyetinde de aynı şekilde dün çalışmalar başladı. Güvenli bölge konusuna gelince Türkiye aslında bunu 2013 yılında gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı o dönemde Amerika'ya yaptığı, Mayıs 2013'te yaptığı ziyarette Obama'ya güvenli bölge konusunu dile getirmişti. Ama 6 yıldır bu konuda bir adım atılamamıştı. 30-35 kilometrelik bir alan, 20 millik ve bu 460 kilometrelik bir alana karşılık geliyor. Güvenli bölge konusunun tekrar Amerika tarafından gündeme getirilmesi ve bir heyetin gelmesinde Türkiye'nin sınırlarda yeniden birliklerini buraya yığması ve bir harekat beklentisinin güçlenmesi Amerika'nın bu konuda bir önlem alma belki de şeyi refleksiyle bu görüşmeler gerçekleşiyor. Bu seferki görüşmelerde yine Türkiye işi daha sıkı tutuyor diyebiliriz. Çünkü daha önce de bu konular gündeme geldi ve rölantide kaldı. Artık Türkiye bu konuda kararlı. Buradan bir sonuç çıkması ve bu işin nihayetlenmesini istiyor. Aksi takdirde birliklerini güney sınırına yığdı. Suriye sınırında hazır. Her an bir operasyonu da hazır durumda görünüyor. Burada baktığımız zaman 2-3 başlık öne çıkıyor. Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti güvenli bölgeden YPG ve PYD unsurlarının çıkartılması. Burada dağıtılan, Amerika tarafından dağıtılan ağır silahların toplanması ve bölgenin kontrolünün Türk askeri Türkiye tarafından yapılması. Amerika ise DAEŞ'i bahane ederek YPG ve PYD'yi orada tutmaya her zaman bahane olarak DAEŞ'i gösterdi ve desteğini her koşulda sürdürdü ve tırlar dolusu silahları da ağır silahları orada dağıttı. Şimdi bir açıklama yapılmadı ama güvenli bölge konusunda Amerika'nın farklı bir model getirdiği, bu Türkiye'nin önerdiği modelle iki modelin birbirine yakınlaştırılması ve bu uzlaşma sağlanması noktasında çalışmaların sürdürüldüğü belirtiliyor. Ama Türkiye'nin YPG ve PYD konusunda bir taviz beklenmesi zaten beklenmiyor. Bu görüşmelerde hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Pazartesi başlamıştı. İşte bu görüşmeler tam yapılırken CENTCOM başkanının sınırda, yine şeyde Suriye'de PYD, YPG liderleriyle yaptığı görüşmeler yansıdı ekrana. Ve hemen akşamında da işte Ceylan Pınar'a yapılan roketli saldırı dikkat çekti. Bunu işte ne kadar samimi Amerika hem bu görüntüyü veriyor hem burada geliyor güvenli bölge konusunda bir görüşme, bir komite oluşturuyor, komisyon oluşturuyor, çalışma yapıyor. Bunu gerçekten sorgulamak gerekiyor. Diğer taraftan yapılan bu Ceylan Pınarı'na yapılan saldırı da aynı görüşmenin akşamında yapılan saldırı da işte PYD ve YPG'nin Amerika arkamızda şeklinde bir saldırı olarak da dikkat çekiyor. Bütün bu hassasiyetler dikkate alınarak bu seferki oturumda oturdular, çalışma yapılıyor. Bir sonuç alınabilecek mi göreceğiz. Aksi takdirde artık Türkiye buraya bir operasyon yapacak. Evet,
olur veya görünüyor. Olmaz değil mi? Müzakerelerde masada olan bir diğer seçenekte askeri operasyon. Evet. Eğer anlaşma sağlanamazsa. Güvenli bölge Türkiye'ye tam olarak ne sağlayacak? Peki Türkiye'deki sığınmacılar için ne planlanıyor? Göçmenler konusunda bir çözüm bulunabilir mi bu açıdan?
Şöyle bir şey var. Güvenli bölge konusunda Türkiye belki bunu baştan sıkı tutmalıydı. Bu konu gündeme geldi ama hep bir şey ertelendi. Güvenli bölge oluşturulsaydı burada göçmenler Suriye'den 2013'tü işte savaşın başladığı yıllardan beri 11 yılından beri sürekli Türkiye'ye bir akım var. Suriyeli ülkesinden kaçmak zorunda olan insanlar bu bölgede tutulabilirdi. Bugün Türkiye'de 3,5 milyonu aşkın, 4 milyona yakın bir Suriyeli göçmen bulunuyor. Bunların Türkiye'ye getirdiği ekonomik maliyet de ortada. İşte 40 milyar dolara yakın Türkiye bu iş için para harcadı. Ve bugün gelinen noktada bir takım işte bunun ekonomik, sosyal, siyasal sonuçları da var iktidar açısından baktığımız zaman. Güvenli bölge konusunda daha önceden adım atılsaydı belki bugün Türkiye'nin her iline bu kadar fazla insan yayılmayacaktı. Ayrıca güvenli bölge bir tampon bölge gibi olacak ve Türkiye'nin bunu talep etme hakkı da bulunuyor. Sınırlarını en iyi şekilde bu şekilde koruyabilir. Dün İçişleri Bakanı da bu göçmen konusuna değindi, gündeme geldi. Sürekli işte İstanbul'da bir takım önlemler alınıyor. 600 bin civarındaki, 500 bin civarındaki seçmen,
hangi ile kayıtlıysa o illere gönderilecekler.
1 milyon 60 bin kadar orada göçmen varmış. Evet. Yani onların Suriyelilerin o illere dağılması gerekiyor.
80 bin Suriyeli gönderilecek açıklaması da vardı İçişleri Bakanı'nın.
Evet, daha artık hükümet de bu konuyu daha sıkı tutmaya başladı. Çünkü bunun politik sonuçları da oldu. Seçim artık işte yapılan anketlerde insanlar ekonomi ilk sorun derken ikinci başlıkta Suriyelileri gösteriyor. Burada baktığımızda iktidarın da muhalefetin de aslında sorunun çözümü noktasında eksiklikleri, hataları oldu. Türkiye insancıl bir şekilde yaklaştı. Tamam, kapılarını açtı. Oradaki suçsuz insanların ölüme terk edilemezdi. Ama baktığımızda işte muhalefet bunu iç siyaset malzemesi yaptı. Öbür taraftan baktığımızda kiralar yükseldi belki. Ondan sonra işveren için ucuz iş gücü oldu. Herkes bir tarafından tuttu. Belki iktidar işte bunu bir başka şekilde ayağında siyaset malzemesi yaptı. Ama bugün bu konunun çözülmesi gerekiyor. Eğer bu güvenli bölge oluşturulur, ayrıca işte Suriye'de istikrar sağlanırsa bu insanların da yavaş yavaş ülkelerine dönmeleri gerekiyor.
Evet, şimdi buradan S-400 meselesine de değinelim. Rusya'dan S-400'lerin alınmasıyla birlikte Ankara-Washington hattında bir gerilim söz konusuydu ve bu müzakereleri nasıl etkileneceğine dair de bir takım beklentiler vardı. Meraklı bir bekleyiş de söz konusuydu. S-400'ler güvenli bölgeyi sizce nasıl etkileyecek?
Şimdi S-400'ler konusundaki ilk olumlu sinyaller, gelip gelmemiz konusundaki ilk sinyaller G20 toplantısında Cumhurbaşkanı'nın Trump'la yaptığı görüşmede bir yaptırım olmayacağı gibi bir izlenim çıktı. Ve ilk sevkiyatta 12 Temmuz'daydı zannedersem başladı. İşte hafta sonuna kadar falan o tamamlanması bekleniyor. S-400'lerin kurulumunun ise Cumhurbaşkanı 2020
Nisan
ayına işaret etti. Bu bir soğuma oluşturdu. Öte yandan Trump'ın Türkiye'ye verdiği bir şey var, haklılık payı olduğunu düşünüyor Türkiye'nin. İşte Türkiye Patriot'leri istedi ve o dönem bu ihtiyaçlar karşılanmadı. Türkiye stratejik bir bölgede bulunuyor. Bir takım sınırlarında bir sürü hareket var ve kendisini korumak zorunda. Ve Türkiye önce Çin'e gitti, daha sonra da bu S-400'ler konusunda Rusya ile anlaştı ve bu füzeleri 2,5 milyar dolarlık bir parayla satın aldı. Şimdi yaptırımlar konusuna gelince konu biraz soğudu gibi görünüyor.
Dün bir toplantı vardı, evet, Beyaz Saray'da.
Beyaz Saray'da kendi partisinin vekilleriyle, milletvekilleriyle bir araya geldi. 45 tane Cumhuriyet senatör katıldı. 70 dakika sürmüş konuşma. Ben de akşam merak ettim ne çıkacak diye. Bir açıklama yapmadılar çıkışta senatörlerde.
Senatoda tatile girdi üstelik.
Evet, senatörde hafta sonundan itibaren Eylül ayına kadar tatile girecek. Bu iki şekilde yorumlanıyor. Kassa şeylerinde yaptırımlarında eğer bir yaptırım uygulanacaksa ve bir karar alındıysa bu konuda konuşulmaması gibi bir hüküm varmış. Bu sessizlik acaba bir karar alındı, onun için mi konuşulmuyor şeklinde yorumlanırken diğer bir yorumda ise işte Eylül'e kadar tatile girecek meclis Trump'la ikna etti ya da etmedi, neyse Eylül'e kadar konu ötelendi şeklinde de bir yorum yapılıyor. Ama baktığımız zaman Trump'ın tavrına ya da açıklamalarına baktığımız zaman bu yaptırımlardan şimdilik beklenti en hafif olanlarının seçilmesi şeklinde bir beklenti var. İş dünyasına da bakıyoruz. Biz Dünya Gazetesi olarak iş dünyasıyla iç içe olduğumuz için orada da hani çok sert yaptırımlar beklenmiyor açıkçası. Karşılıklı işte 75 milyar dolarlık bir ticaret hacmi ortaya kondu. İlk Türkiye'nin yaptığı ithalat ve ihracata baktığımızda bu yıl içinde rakamlarda da bir geçen yıla bir paralellik gösteriyor. Bir çok fazla ithalatta biraz düşüş var ama çok ciddi bir kaymalar, sapmalar bulunmuyor. Bu kassa yaptırımları ise Türkiye'de eğer uygulanırsa ilk defa olacak. Bunun bir örneği de yok. O yüzden herkes nasıl olacak, ne olacak diye de bekliyor.
Merakla bekliyoruz.
Burada bu gelişmeler olurken öbür tarafta Rusya da tabii bu konumundan yani S-400'leri Türkiye'ye satmak, bir NATO ülkesine satmak çok önemliydi Rusya için. Bunu başarmış oldu. Türkiye'nin F-35 projesinin de askıya alınması söz konusu. Orada da hemen Rusya devreye girdi. İşte Su-35 denilen daha yeni nesil savaş uçaklarını beraber yapabiliriz dedi. Yine bu savunma sistemlerini, hava savunma sistemlerinin ortak üretimi, teknolojisini beraberce geliştirilmesi şeklinde sözler vardı. Ama bu teknoloji işine ben çok fazla Türkiye'yi karıştıracağını düşünmüyorum. S-400'lere gelince hani bu bölgede Türkiye'ye ne sağlar? Bu çok önemli bir şey. Eğer Türkiye S-400'leri kullanmaya başlarsa, arkasından da işte yeni savaş uçaklarını alırsa bölgede savunma sanayi, savunma anlamında, askeri güç anlamında çok önemli bir noktaya gelecek. Öbür taraftan baktığınızda Amerika İsrail noktasında endişeye kapılıyor. Diğer tarafta Doğu Akdeniz'de bir takım oynamalar, kaynamalar var. İşte burada bir sürü ülkeler bir araya geldi. Orası bir risk olarak duruyor. Bölgesinde çok güçlü bir ülke olunca ister istemez bu da Amerika'nın da işine gelmiyor açıkçası. Bu şekilde.
Evet. F-35 konusundaki Türk firmaları nasıl bir katkı sağlıyordu bu projeye yönelik?
F-35'lere Türkiye bugüne kadar 1,5 milyar dolar kadar bir katkıda bulundu. 900 küsür tane parçayı Türkiye'de üretiliyordu. Bunun 400 küsürü zannedersen 500 civarındaki parçayı da tek başına Türkiye üretiyordu. Savunma sanayi Türkiye'de son dönemde hızlı bir gelişim kaydediyor. Geçtiğimiz günlerde F-35'lerin askıya alındığının açıklanmasının ardından bu konunun uzmanları bir takım maliyetler ortaya çıkardılar. Her bir uçak için işte 8 milyon dolarlık bir maliyet artışı olacağından bahsediliyor F-35'lerin üretimi konusunda Türkiye'nin devreden çıkarılması halinde. Diğer taraftan teslimat sürelerinde yine 5 ile 7 yıl arasında uzama, gecikmeler ortaya çıkacak görünüyor. Yani bütün bunları Amerika üstlenmiş görünüyor. Ama şöyle de baktığımızda Türkiye F-35 programından aslında çıkarılmadı, askıya alındı dendiği için hala bir umutta bulunuyor. Öte yandan mesela bizim Ostim'de, Ankara'da savunma sanayi konusunda işte bu alanlarda çok değişik, farklı üretim yapan firmalar var. Böyle bir maliyet getirir ama baktığınız zaman savunma sanayinde Türkiye zaten 11. Kalkınma Planı'na da bu yansıdı. Çok iddialı, işte güzel hedefler ortaya koydu. İşte bu 2018'de 6.7 milyar dolar olan cirosunu 2023 yılında 27 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. İşte 2 milyar dolar civarında olan ihracatını 10.4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. İstihdamı 44 bin civarında savunma sanayi istihdam sağlıyor. Bunu 80 binlere çıkarmayı hedefliyor. Yani hedefler çok net bir şekilde ortaya kondu. Dün yine basına yansımıştı. Amerika'da önemli bir kuruluş savunma sanayi konusunda şimdi aklıma gelmiyor. Onun araştırması çok önemli. 4 tane Türk firması savunma sanayinde ilk 100 listede yer alıyor. Aselsan, TUSAŞ, ve diğer iki firma. Bunlar da önemli şeyler. 54. sırada Aselsan var. Türkiye belki de işte bu kuşatılmışlık, o onu vermiyor, bu bunu vermiyor. Hani kötü ev sahibi kiracı, ev sahibi yaparmış diye, ev sahibi kiracı ev sahibi yaparmış diye, onun gibi bir şey. Türkiye kendi şeyini çözecek, sorununu bu şekilde.
Evet, dün yaşanan bir başka gelişmede İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu. Boris Johnson oldu. Hayatı da oldukça ilginç. Belki geçmişinden de söz etmek lazım. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik koltuğundaydı. İngiltere'deki yeni dönemi konuşalım. Boris Johnson'la neler değişecek? Türkiye-İngiliz ilişkileri nasıl bir seyir izler acaba?
Evet, 77. başbakanı oluyor. İlginç bir süreç, zaten sıkıntılı bir süreç de yaşanıyordu İngiltere'de. Bugün kraliçeden işte görevi dev alacak, yani hükümeti kurma görevini devralacak. İlginç bir kişilik.
Trump'a benzer yanları da var.
Evet, Trump'a çok benzetiyorlar fiziksel olarak da. Belki işte böyle fevri çıkışları, çıkışlarıyla falan da dikkat çekiyor. Ne aslında zorlu bir süreç bekliyor yeni başbakanı. Öncelikle hükümetini kuracak. Zaten kendi partisi içerisinde de belli bir mücadele verecek. Bir sürü bakan istifa etti.
Tepki istifaları vardı.
Önemli bakanlıklar işte şimdi dışişleri, maliye, içişleri ve Brexit bakanlığı. O bakanlıklara yapacağı atamalar çok önemli. Türk kökenli olması nedeniyle hani biz de sempati duyduk belki Çankırılı falan diye, ama nasıl bir politika izlenecek göreceğiz.
Geçmiş söylemleri çok iyi değil Türkiye'ye yönelik açıklamaları.
Evet, mesela Brexit konusunda işte 77 milyon Türk Türkiye'ye mi göç edecek falan gibi şeyleri vardı. Brexit konusunda dün ilk mesajını verdi. Ekim ayı içerisinde işte 31 Ekim'e kadar bu işi anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak ben çözümleyeceğim dedi. Ama bunun anlaşmasız olması halinde bir bedeli de olacak. Evet. İşte ekonomik olarak da bir
bedeli olacak.
Ama ben bu sorunu işte Brexit işini çözdüm diyerek tarihe geçmek istiyor zannedersem bunun bedelini de üstlenmeye hazır gibi görünüyor. Şimdi bekleyen diğer ikinci konu da o İran'la yaşanan gerilimdi. Tankerlerle ilgili. Dün ilk arayan Trump olmuş. Aslında hani
daha önce yaşanan bir büyükelçi krizi de vardı. Evet, yakın bir zamanda yaşanan.
Vardı, evet. Şimdi araması ilginç gelen diğer bir isim ise Trump'ın araması normalde.
İran
Dışişleri Bakanı Zarif aramış. Biz gerilimden yana değiliz diye o da tebrik etmiş. Bu İngiltere son dönemde bu burada işte nasıl bir hareket geliştirecek, İran'a karşı donanması güçlü mü, yeterli mi, değil mi? Bir de bunu konuşuyor. Şimdi artık yakından izleyeceğiz, zamanımız varsa o renkli kişiliğinden
biraz
daha
bahsedebiliriz.
Bahsedebiliriz.
Evet.
İlginç dediğimiz işte biraz güvenilir bulunmuyor. Hatta yalancı diyelim, yalancı şeklinde
gazetecilikle başlamış.
Gazetecilikle başlıyor. İlginç bir kariyeri var. O şekilde iki dönem işte İngiltere'de Londra'nın belediye başkanlığını yapıyor. Daha sonra işte meclise giriyor. Oradan da Brexit'in hızlı savunucusu olarak dikkat çekiyor. Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunuyor. Sonra da işte partisinde May'in geri çekilmesinin ardından dün 95 bin küsur oy alarak oturdu. İşçi Partisi'nin itirazları var aslında. İngiltere'yi yönetecek kişi bir koltuktaki bir ismi kalkıp diğerine oturmasıyla değil, bir seçimle gelmelidir diye. İlk hedefinde de zaten yine İşçi Partisi liderini yine hedefine koyuyor. Bu şekilde. Onun dışında özel yaşamında işte sarı saçları, dağınık saçlarıyla falan da dikkat çeken, işte kız arkadaşıyla kavga etmesi, kapısının önüne polis dayanması falan. Bunlar da magazinsel yanı. Hatta bir kişiyle de Ermenistan başbakanım diye 18 dakika birisi işletiyor. Öyle de bir konuşması oluyor. Bu arada Çankırılı hemşehrileri de bekliyormuş bugün gazetelerde gördüm.
Öyle davulu bir, zurnalı bir kutlama olmadı ama yine de bekliyorlarmış.
Bekliyorlarmış, evet.
Evet, yani masada olan birçok dış politikada acil çözüm bekleyen maddeler var. Biz de takipçisi olacağız bu yaşanan gelişmelerin. Doğu Akdeniz'e değinelim biraz süremiz el verdiğince. Gazetelerde de yansıyan haberler vardı. Son durum nedir acaba?
Şimdi Türkiye orada dün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan da bir tweet'te şey yapıldı. Orada arama yapan Fatih ve Yavuz gemilerimiz var. Onların zaten denizlerde bir sürü olay olurken hani orası da gergin bir bölge. Burada sondaj çalışmaları sürüyor. Buradaki hidrokarbon, doğalgaz kaynaklarının araması konusu, bulunması konusunda hem deniz altından işte hem havadan hem İHA'larla falan böyle bir güvenlik koridoru içerisinde çalışmalar sürüyor. Bütün bunlar olurken Cumhurbaşkanı G20'de Erdoğan şey demişti, işte biz dedi herkesin hakkına saygılı oluruz. Burada çıkacak şeyler doğal kaynaklar konusunda ama Kıbrıs'ın hakkında yedirmeyiz gibi bir şey vermişti, mesaj vermişti. Yunanistan'da yeni bir seçim oldu. Mitsotakis'te buna benzer bir açıklama
yaptı. Ilımlı mesajları vardı.
Ilımlı mesajlar verdi. Aslında akıl bunu gösteriyor. Yani her iki tarafın da çıkarları doğrultusunda bu kaynakları kullanması, değerlendirilmesi gerekiyor. Ama orada işte bir sürü ülke var. Bir bakıyorsunuz Amerika var, Fransa var, İtalya var, İngiltere var. Onların bir sürü şirketleri var. Katar var zannedersem. Bir sürü ülkede bir araya gelince herkes orada İsrail, Mısır aynı şekilde bir çıkar çatışmasına dönüşmüş oluyor. Bu konuda tabii Yunanistan'ın da çok ekonomik olarak güçlü değil. Ayrıca askeri olarak da çok fazla gücü yok. Yapması gereken Türkiye ile bu işi halletmesi ama buna ben bir çok hani bu verilen bu ılımlı mesajları da çok fazla umut bağlamıyorum.
Ortak komite kurulmasını önermişti Mustafa Akıncı ama kabul etmedi Rum tarafı. Ağustos ayında da bir toplantı olacak iki lider arasında. İki
görüşmeler olacak ama bir yere bağlanır mı, olumlu bir yere varır mı bilmiyorum. Aslında ekonomik olarak da zor durumda olduğu için Yunanistan mesela adalarını kaybetme korkusu yaşıyor her zaman bir dönem işte Almanya elinden tuttu odur budur. Hani ayağa kaldırmaya çalıştılar ama Almanya'ya adalarımı kaptırırım ya da işte ekonomik olarak yeni seçim olmuş. Tekrar krizler, savaşlar ya da savunma sanayine harcanacak yüksek bütçeler tabii ki yeni seçilmiş bir liderin çok da hoşuna gitmeyecektir.
Geri kabul anlaşmasının askıya alınacağına dair haberler de vardı.
Evet.
Dün Sayın Dışişleri Bakanımızın bir açıklaması vardı. Belki bu bağlamda da ülkeleri tedirgin eden bir açıklama oldu herhalde evet, Yunanistan'ı.
Evet, çünkü ilk kapı orası olacak. Türkiye artık ben bunu tutamıyorum dediği zaman direkt işte Midilli'den giriyorlar. Orası da öyle bir şey. Avrupa Birliği de bu konuda zaten çok tereddütler yaşıyor. Bugün yine şey vardı, Amerika'nın eski İçişleri Bakanı'nın açıklamaları dikkatimi çekti. Türkiye bu konuda çok büyük fedakarlık yaptı diyor işte. Amerika diyor sınırındaki 2000 kişiye tahammül edemedi diyor. Hani Amerikan nüfusuna şey yaparsak, oranlarsak Türkiye'ye 3 milyon, 3,5 milyon geldi. Amerika'ya da 15 milyon göçmenin gelmesi gerekiyordu falan diye. Yani gerçekten bu konuda Türkiye'nin artık sabrı, sınırı, ekonomisi, toplumu, sosyolojisi tükenmiş durumda. Bu konuda işte Suriye'de varılacak bir çözüm de en önemli çözüm noktası olacak.
Evet. İç politikaya dair son gelişmeler neler?
Şimdi Cumhurbaşkanı 15 Temmuz anma etkinliklerinin ardından bir haftadır bir tatilde bulunuyor. Tatile çıkmıştı. Yarından itibaren başlayacak. Cuma günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Onun öncesinde, tatil öncesinde de zaten seçimlerin hemen ardından milletvekilleriyle 4-5 grup haline görüşmüştü. MYK, MKYK'yı toplamıştı. Seçim sonuçlarını değerlendirmişti. Şimdi il başkanlarıyla bir araya gelecek. Onun dışında AK Parti belediye başkanlarıyla toplantılar yapıyor. Onlara tavsiyelerde, önerilerde bulunuyor. Yerel yönetimler noktasında yapılması gerekenler konusunda. Şimdi AK Parti'de yeni bir yapılanma, yeni bir yol haritası çıkar çıkmaz iç siyaset bunun tartışmasını yapıyor. Bu kabine değişir mi değişmez mi işte AK Parti genel başkanlar düzeyinde bir değişiklik olur mu? Mutlaka Cumhurbaşkanı bu tatil sürecinde de bunları değerlendirmiştir. Hemen bir kabinede değişiklik olmasa bile hani sonbahara kadar bir takım adımların atılabileceği bekleniyor. Yine iç siyasette yeni partiler konuşuluyor. İşte Babacan ve Davutoğlu noktasında neler yapılacak? O konuda daha Babacan'ın ağzından bir şey duymadık açıkçası. Sürekli yazılıyor, çiziliyor ama bir tek işte partinin kurucu üyeliğinden istifa etti. Onu biliyoruz. Sonbahara doğru iç siyaset daha hareketlenecek diye düşünüyoruz. Yarın CHP belediye başkanlarını kampa alıyor. 260 küsür belediyeyi almıştı. Burada işte ilkeler, temel ilkeler daha önce de Kılıçdaroğlu tarafından açıklanmıştı. 7 ilke, işte istihdam yaratılması, kaynakların verimli kullanılması falan gibi. Bunları yaptıktan sonra daha sonra da yarın toplandıktan sonra 2 günlük kamptan sonra bir de yerel yönetimlerin koordinasyonu konusunda bir komite, komisyon oluşturulacak ve sıkı takip edilecek. Durum bu şekilde. İç siyaset şimdi yani yerel seçim yorgunluğunun nedeniyle belki daha bir sakin gidiyor ama çok uzun süreceğini zannetmiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Sağ olun. Dünya Gazetesi Parlamento Muhabiri Canan Sakarya konuğumuzdu.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarışık telefon hattımızda bulunuyor. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi yayınlar.
Sağ olun. İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu. Boris Johnson'ın seçilmesine Avrupa Birliği'nden ve Avrupa'dan gelen tepkiler nedir? Bu güncel haberle başlayalım isterseniz.
Boris Johnson'ın aslında uzun süredir başbakan olmak ve Theresa May'in yerine geçmek üzerine kampanyası Brüksel'de çok konuşuluyordu. Çünkü Johnson bir anlaşma olsun ya da olmasın 31 Ekim itibariyle artık Avrupa Birliği'nin İngiltere'nin üyesi olmayacağını açıklamıştı. Bu da açıkçası burada tedirginlik uyandırıyordu. Çünkü Boris Johnson'ın zaten başbakanlığına günler kala İngiltere'de istifalar peş peşe gelmeye başlamıştı. Özellikle resmi açıklamalara baktığımız zaman tebrik mesajları var. Söz gelimi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg karar açıklanır açıklanmaz bir mesaj paylaştı. Aynı zamanda siyasilerden gelen mesajlar da var. Fakat kulislere ve resmi olmayan kaynaklarla görüştüğümüz zaman daha doğrusu ikili görüşmelerde ifade edilen Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'nin başkentinde özellikle uyguladığı ya da benimsediği daha sert siyasi söylemler nedeniyle tedirginlik uyandırdığı şeklinde.
Katı bir Brexitçi aynı zamanda Johnson. Johnson döneminde bu süreç nasıl işleyecek acaba? Buna ilişkin beklentiler ne yönde?
Malum önceki dönemde yani Theresa May döneminde Avrupa Birliği liderleriyle bir Brexit anlaşması üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. Ancak bu uzlaşma İngiltere'de parlamento tarafından kabul edilmemişti. Bu da Theresa May'in koltuğunu sarstı. O anlaşmadan geriye dönmek istemiyor mevcut Avrupa Birliği yönetimi. Zaten verilen mesajda da daha fazla tavizin ya da şu ana kadar uzlaşılmış olan o maddelerin yeniden müzakereye açılmayacağı yönünde görüş bildirmişlerdi. Ancak 31 Ekim tarihi dediğim gibi şu anda yine kilit nokta. Daha önce de verilen tarihler vardı. Mart ayında, Haziran ayında İngiltere'nin yine ayrılacağı konuşuluyordu. Fakat her seferinde Theresa May ekstra isteyerek kendi evinde Londra'da siyasilerini ikna etmeye çalıştı. Fakat İngiltere'deki o kararsızlık dönemi Brüksel'i açıkçası fazla etkilemedi. Çünkü geçtiğimiz günlerde Michel Barnier yani Avrupa Birliği adına müzakereleri sürdüren baş müzakereci bir açıklama yaptı ve Boris Johnson eğer anlaşmasız sert bir şekilde ayrılmayı tercih ederse bu İngiltere'nin yararına olmayacak dedi. Yani şu anda Avrupa Birliği İngiltere'nin o ayrılık anlaşması olmadan da yoluna devam ederim şeklindeki söyleminde çok geriye adım atmış gözükmüyor. Şunu da hemen hatırlatmasını yapalım. 1 Kasım itibariyle de Avrupa Birliği Komisyonu'nda yeni yönetim göreve başlayacak. Şahit Boris Johnson sözünü tutar ve 31 Ekim'de her şart altında ayrılırsa 1 Kasım itibariyle yepyeni bir Avrupa Birliği karşımızda olacak. Çünkü hem İngiltere'si hem de yeni bir yönetimle.
Evet, Avrupa Birliği'ne üye 14 ülke Akdeniz'de kurtarılan sığınmacıların paylaştırılmasını öngören mekanizmayı kabul etti. Kararı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kamuoyuna duyurdu. Bu karara ilişkin detaylar nedir?
Avrupa Birliği'nin aslında çok uzun süredir problemiydi göç konusu. Çünkü göç konusunda mevcut konsey kararlarının uygulanamayışı, gerek Yunanistan, İtalya gibi göçün doğrudan doğruya kapısı olan ülkeleri zor durumda bırakıyordu. Hem de artık ülkeler arasında ciddi krize yol açıyordu. Söz gelimi Danimarka, Avusturya gibi kimi ülkeler tek mülteci dahi kabul etmeyiz diyorlardı. Oysa ki konsey kararlarına göre ki bu konsey kararları oy birliğiyle alınmış kararlardı. Özellikle düzenli göç sistemi oluşturulup bu kişilerin belli bir kota dahilinde üçüncü ülkelere yerleştirilmesini öngörüyordu. Fakat bu konuda bir türlü yol alamamış olmak. Hatta İngiltere'nin ilk ayrılık müzakeresini başlatmadan önce, referanduma gitmeden önceki şartlarından bir tanesi de göç konusundaki sorumlulukta muaf olmaktı. İngiltere'nin ayrılmasıyla birlikte göç krizinin daha da derinleşmesinden ve üyeler arasındaki o ayrılığı net bir şekilde ortaya koymasından endişe ediliyordu. Bu yüzden de artık biraz Fransa ve Almanya'nın inisiyatifiyle, çünkü bu karar sadece Fransa'nın öncülüğünde alınmadı. Paris'te bir toplantı gerçekleşti. 14 ülke şu anda bu koalisyonun parçası gözüküyor. Fakat İtalya'dan ciddi itiraz var, çünkü Fransa ve Almanya'nın sadece tek elinde bu konunun bir karara bağlanamayacağı ve Avrupa Birliği'nin merkez karar alma mekanizmasının bu şekilde zedelendiğini savunuyor İtalya. Ancak dediğim gibi Almanya, Fransa ağırlık koymuş gözüküyor bu konuda. Şu anda diğer ülkeler de ikna edilmeye çalışılıyor. Hangi üyenin ne düşündüğü konusu ise net değil. Çünkü 12 tane ülkenin daha bu koalisyona katılacağı söyleniyor. Ancak hangi ülkeler olduğu açıklanmadı.
Teşekkür ediyoruz efendim. Katkılarınız için sağ olun, kolaylıklar diliyoruz. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarışık telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Sevgili dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleriyle İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdumuzda ve dünyadaki bazı merkezlerde beklenen bugün en düşük sıcaklıklarsa şöyle olacak. Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek İstanbul. Yağışların batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 28 derece. İzmir az bulutlu ve açık 33, Antalya az bulutlu ve açık 36, Ankara parçalı ve az bulutlu 30, Samsun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28, Erzurum parçalı ve az bulutlu 30 derece olacak. Amsterdam parçalı bulutlu 32. Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 35. Atina az bulutlu 34. Bağdat sıcak 44. Berlin parçalı bulutlu 29. Brüksel az bulutlu 34. Budapeşte az bulutlu 28. Girne az bulutlu 34. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Lefkoşa sıcak 38. Londra az bulutlu 33, Madrid ve Mekke sıcak 42, Moskova parçalı bulutlu 23, New York az bulutlu 27, Paris sıcak 39, Saraybosna az bulutlu 30, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Viyana az bulutlu 24 ve Zürih az bulutlu 32 derece olacak.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Türkiye Gazetesi yazarı Profesör Doktor Kemal İnat'ın 24 Temmuz 2019 Çarşamba tarihli makalesini sunuyoruz. CENTCOM, terör ve S-400'ler. Dış politika açısından çok yoğun bir hafta yaşıyoruz. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Fırat'ın doğusunda oluşturulması düşünülen güvenli bölgenin odak noktasını oluşturduğu görüşmeler için Türkiye'ye geldi. Diğer yandan aynı ABD'nin merkezi kuvvetler, CENTCOM komutanı General Kenneth McKenzie, Suriye'de YPG-PKK işgali altındaki bölgede bu örgütün sözde komutanlarıyla görüştü. Aynı gün ABD'li komutanın görüştüğü YPG'nin kontrolündeki Rasul Ayn'den Ceylanpınar'a atılan roket yüzünden 5 vatandaşımız yaralandı. Yine aynı ABD'nin başkanı Donald Trump bu hafta içerisinde bir grup senatörle S-400'leri teslim almasından dolayı Türkiye'ye yaptırım meselesini konuşacak. Bu yazının yazıldığı saatlerde henüz bu görüşme gerçekleşmemişti. Türk dış politikasının Rusya cephesine bakıldığında ise yine bu hafta içerisinde Moskova'dan S-400'lerin Türkiye ile ortak üretiminin mümkün olacağına dair açıklamalar geldi. Ama aynı Rusya, İdlib konusunda geçen yıl Eylül ayında imzalanan Soçi mutabakatını ihlal ederek İdlib'e yönelik saldırılarını bu hafta yoğunlaştırdı. İki küresel güç de farklı sinyallerle Türkiye'yi zorlamaya devam ediyorlar. Gerek Washington'dan, gerekse Moskova'dan bir yandan işbirliğinin geliştirilmesine dair sinyaller geliyor, diğer yandansa terör, mülteciler ve yaptırımlar üzerinden Türkiye'yi zora sokacak adımlar atılmaya devam ediliyor. PYD-PKK'nın kontrolündeki bölgeden atılan roketle 5 vatandaşı yaralanan Türkiye, müttefiki ABD'nin bölgedeki en üst düzey komutanının aynı gün bu terör örgütünün liderleriyle görüşmesini nasıl hoş görebilir? Yine aynı gün Türkiye'ye gelen Jeffrey bu durumu nasıl izah ediyor? Amerikan yönetimi Türkiye konusunda ne yapmak istiyor? Washington'da uzun süredir yaşanan kafa karışıklığının Türk-Amerikan ilişkilerine verdiği zararın farkında olanların sayısı ne kadar? Aslında aynı gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen farklı sinyaller bu ülkede Türkiye politikasının yönü konusunda yaşanan mücadelenin tezahürü olarak okunabilir. Başkan Trump'ın tavrı nedeniyle S-400'ler konusunda Ankara'yı yeteri kadar baskı altına alamayan Washington'daki Türkiye karşıtı ekip, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda kararın verileceği bu hafta içerisinde başka krizler çıkarıp Trump'ı kendi çizgilerinde zorlama peşinde. General McKenzie'yi YPG-PKK liderleriyle görüşmek için yolladıkları gün, bu örgütün kontrolündeki bölgeden Türkiye'ye yönelik roket saldırısıyla Ankara'nın Trump'ı da rahatsız edecek sertlikte bir reaksiyon göstermesini arzu ediyorlar. Böyle bir provokasyonun ardından Amerikan Başkanı'nın S-400'ler konusunda Türkiye'ye karşı ağır bir yaptırım kararı vermesi beklentisi içerisindeler. Bu şekilde Erdoğan ve AK Parti yönetimine karşı uzun zamandır yürüttükleri yıpratma politikasını yeni bir aşamaya taşımayı ümit ediyorlar. Ankara'nın Washington'daki bu Türkiye karşıtı lobinin Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni sorunlar çıkarma ya da mevcut sorunları tırmandırarak Amerikan Başkanı'nı da kendi sert ve müdahaleci Türkiye politikasının safına çekme girişimlerine karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Ancak bunun çok zor bir sinir harbi olduğu da açık. Ankara uzun zamandır Washington'daki Türkiye'ye karşı müdahaleci ve saldırgan bir politika izleyen lobinin baskısı altında. Bu saldırılar Türkiye'yi Rusya ile askeri işbirliğine kadar götürdü. Ancak her şeye rağmen Washington'da daha rasyonel aktörlerin gelip söz konusu lobinin bu saplantılı Türkiye politikasını düzeltmesini beklediği için Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde diyalog kanallarını da açık tutmaya çalıştı. Bir Amerikalı generalin PYD-PKK liderleriyle görüştüğü ve bu örgütün Türk vatandaşlarını hedef alan bir roket saldırısı gerçekleştirdiği gün, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey ile yapılan 2,5 saatlik görüşme, Türkiye'nin diyalog kanallarını açık tutmaya yönelik bu gayretinin göstergesi. Ama Washington'daki dostlarımızın da Türkiye'nin Batı İttifakı'nın bir parçası olarak kalmasını istiyorlarsa artık şunu görmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türkiye karşıtı lobinin düşmanca politikalarına karşı Ankara'nın sabrı da artık tükeniyor. Türkiye Gazetesi yazarı Profesör Doktor Kemal İnat'ın 24 Temmuz 2019 Çarşamba tarihli makalesini sunduk.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kan Bolat'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetin Ankara ziyaretiyle başlayalım sohbetimize. Taraflar güvenli bölge üzerindeki müzakerelerin daha da derinleştirilmesinde anlaştı. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Jeffrey aynı zamanda Türkiye'yi de oldukça yakından tanıyan bir isim. Buyurun efendim, görüşleriniz nedir?
Evet, James Jeffrey sık sık bu aralar Türkiye'yi ziyaret ediyor, Ankara'yı özellikle. Tabii Jeffrey Türkiye'de son derece tanınan bir isim. Kendisi de Türkiye'yi iyi tanıyan bir kişi. Eski Büyükelçi, Türkiye Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi. Ayrıca Ankara Büyükelçiliği sonrası da Türkiye'yi takipten kopmamış bir büyükelçi. Karşısında da Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal var. Büyükelçi Sedat Önal. Büyükelçi Sedat Önal da son derece deneyimli bir büyükelçidir. Daha önce Orta Doğu dairesine bakıyordu. Ürdün büyükelçimizdi. Şimdi de Orta Doğu'dan da sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısıdır. Böylece hem Türk tarafı hem Amerikan tarafı aslında konuyu derinlemesine bilen son 20 yılı Orta Doğu'yla yoğrulmuş geçen iki büyükelçiden söz ediyoruz. Şimdi alınan konulara baktığımız zaman İdlib, Güvenli Bölge, Anayasa Komitesi, bunlar üzerinde duruldu. İdlib'de, İdlib hemen Hatay ilimizin güneyinde bulunuyor. Karasal bir yerdir ve burada Suriye ordusunun, Şam ordusunun sıkıştırmasıyla yaklaşık buranın nüfusu 3,5 milyonu bulmuş durumda. Tabii Türkiye'nin ve Rusya'nın koruması altında. Fakat gerek Şam hükümeti gerek İran bu korumadan rahatsız durumda. Onlar da buradan hemen Suriye'nin Laskiye Limanı'na terör saldırıları olduğu suçlamalarında bulunuyorlar. Ve Putin'de sıkıştırıyorlar. Yani bir Suriye, İran, Rusya ittifakında Rusya'nın, daha doğrusu Putin'in Ankara'yı savunduğunu ve İdlib konusunda Ankara'yla işbirliği bu iki gücü, Suriye ile İran'ı rahatsız ediyor. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Şu anda Suriye'de, Şam'da işler pek iyiye de gitmiyor. Özellikle akaryakıtta büyük bir sorun var. Ekonomide ciddi sorunlar var. Akaryakıt genelde İran tarafından Cebeli Tarık Boğazı dolaşarak sağlanıyor. Kaçak yollarla sağlanıyor. Bu Cebeli Tarık'ta da engellemeler başlayınca özellikle İngilizler tarafından Suriye'de ciddi bir akaryakıt sorunun baş göstermeye başladığında görüyoruz. Güvenli bölgeye geldiğimiz zaman, güvenli bölge aslında Amerikan planı değil. Bu %100 yerli bir plan. 2013'te Ankara tarafından gündeme getirildi ve 2013'ten beri Türkiye bu güvenlik hattını, güvenli bölgeyi savunuyor. Şimdi Jeffrey ile konuşulan nokta, Fırat'ın doğusunda derinliği 20 mil, yani 32 kilometre, uzunluğu da 460 kilometre olan toplam 14.720 kilometre karelik bir alanı kapsayan Münbiç'i güvenli bölge dışında tutan bir alandan söz ediyoruz. Türkiye bu alanın korumasının Türk ordusu ve Suriyelilerden oluşan ve Türkiye'nin kontrolündeki güçler tarafından sağlanmasını arzu ediyor. Amerika ile de bu güvenli bölgenin statüsü ve kontrolü üzerinde duruluyor. Türkiye'nin derdi nedir? Türkiye'nin derdi, güneyden gelen her türlü terörü önlemek için kendisine bir tampon, güvenli bir bölge inşa etmek istiyor. Çünkü bölgede yaklaşık 920 kilometrelik bir sınırımız var Suriye ile ve burası düz bir alan, genelde ova alan ve Suriye'ye yakın sıfır noktasında, sınıra sıfır noktasında köylerimiz, kasabalarımız bulunuyor. Daha önce sıfır noktasında olmayan kasabalar bile, şehirler bile genişleyince sıfır noktasına geldi. Tabii Suriye'den herhangi bir şekilde füze atıldığı zaman, bunlar amatör füzeler bile olsa bizi rahatsız ediyor. Onun için bu güvenli bölgenin bir an önce kurulması gerekiyor. Sanırım bu konuda da bir anlaşmaya varılmış durumda.
Evet. Aslında güvenli bölge dediğimizde göçmenleri, evet, de unutmamak lazım sanırım. Göçmenler konusunda nasıl bir çözüm bulunabilir ve Türkiye'deki sığınmacılar için plan nedir acaba?
Evet, şimdi tabii Türkiye'de resmi kayıtla 3,5 milyon ama bunun 4 milyonu geçtiğini biliyoruz. Bir Suriyeli sığınmacılar, göçmenler bulunmakta. Tabii bunlar da Türkiye'ye, hadi Türkiye'de yaşayalım, turistik ziyaret yapalım diye gelmedi. Oradaki iç savaşın sonucunda insanlar ilk önce Suriye vatandaşları, Suriye komşu ülkeleri kaçtılar. Suriye'nin kuzeyinde bulunan, özellikle Suriye'nin kuzeyinde bulunanlar Türkiye'ye, güneyinde bulunanlar Lübnan ve Ürdün'e, bir kısmı da Irak'a gitti. Bunu doğal karşılamamız lazım. Bir de şimdi Suriyeli diye bir tabir çıktı. Suriyeli diye bir tabiri ben kabul etmiyorum. Suriye vatandaşları var. Suriye vatandaşlarına da baktığımız zaman genelde, dediğim gibi, Türkiye'ye gelenler Kuzey Suriyelilerdir. Bu Kuzey Suriyelilerin önemli bir miktarı Türkmen kökenlidir. Bunun dışında Kürt kökenli, Arap kökenli, Sünni Arap kökenli, hatta Hristiyan, çeşitli Hristiyan halklardan, küçük halklardan bile Türkiye'ye gelişler oldu. Bunları normal karşılamamız gerekiyor. 80 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Türkiye, yani Anadolu ile Suriye tek bir ülkeydi ve bundan önceki binlerce yılda tek bir ülke olarak yaşadılar. Gerek Osmanlı Devleti'nde, gerek Selçuklu döneminde, gerek Hitit döneminde, Bizans döneminde, Doğu Roma döneminde ve bu ayrılık sadece 80 yıllık bir ayrılık olduğunu görüyoruz. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da düzensizlikten, bu kişilerin düzensizliğinden yakınıyorlar. Onlar da haklılar. Ama orada bir iç savaşın olduğunu ve insanların isteyerek gelmediğini de görmemiz lazım. İnsanlığımızı unutmamamız lazım. Ama bu Suriyelileri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir an önce bir çözüm üretmesi de gerekiyor. Üretiliyor mu? Evet, üretiliyor. Ama mekanizmaları hızlandırmamız gerekiyor. Örneğin 2015 yılında yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Almanya'ya gitti. Ama Almanya bunların adaptasyonunda çok hızlı davrandı ve çok planlı davrandı. Biz Suriyelilere Türkçeyi bile öğretmekte yetersiz kaldık. Şimdi Suriyelilerin çocuklarını Türk okullarına gönderiyoruz. Bunu kapıyı açtık ama açalı 2 yıl oldu. Bu savaş 7. yılını doldurdu. Ama yetişkinlere örneğin kurs vermekte, adaptasyon kursu vermekte, onlara Türkçeyi bile öğretmekte yetersiz kaldık. Bunları görmemiz, kendimizi eleştirmemiz ve ona göre de bir formüller üretmemiz gerekiyor. Ayrıca Türkiye'nin kontrolünde bulunan örneğin Afrin bölgesi, Afrin bölgesinde hem tarım hem sanayi alanında bir alan yaratıp teşvikler verip Suriyeli vatandaşların bir kısmının bu bölgeye dönmesi, evlerine yerleşmesi, tekrar yerleşmesini sağlamamız gerekiyor. Evet, Türkiye'nin düzen kurucu bir rolü var. Örneğin Somali'ye baktığımız zaman Somali'de biz yaklaşık bir 7-8 yılda Somali gibi Türkiye'den büyük bir coğrafyada bir düzen kurabildik. Bunun için bu düzen kuruculuğu Afrin bölgesinde de göstererek bir an önce vatandaşların da, Suriyeli vatandaşların kendi de istekleri içinde bölgeye yerleşmelerini sağlamamız hem Suriye'nin hem Türkiye'nin hayrına olacak gibi görünüyor.
Evet. S-400 konusunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl bir karşılık vereceğine dair ipuçlarına baktığımızda karmaşık bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet. Trump F-35'lere ilişkin kararı adil bulmadığını belirtti. Türkiye'yi S-400'lere mecbur bırakmakla suçlamıştı Selefi Obama yönetimini. F-35'lerle alakalı ABD Başkanı Trump'la Savunma Bakanlığı arasındaki bir takım görüş ayrılıklarının olduğunu görüyoruz. Bu ikilem Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkiler ve görüş ayrılığının sebebi nedir sizce?
Şimdi S-400'ü Türkiye almakta kararlıydı. Alamayacak. Hindistan gibi başka ülkelere son dakikada gönderilecek. Gemiler dönecek, uçaklar dönecek gibi çeşitli dedikodular vardı. Ama Türkiye kararlı davrandı ve aldı S-400'leri. S-400'lerin daha düşük versiyonu olan S300'lere baktığımız zaman bu 300-400 kelimesi füzenin gidiş menzilini gösteriyor kilometre olarak. Onun için böyle bir şey var. S300'leri daha önce Güney Kıbrıs Rum yönetimi almıştı. Türkiye'nin tepkileri üzerine bunlar Girit'e taşındı. Yunanistan'ın adası olan Girit'e taşındı. Bulgaristan'da var.
Birçok NATO ülkesinde
evet,
var.
Bulgaristan'da NATO ülkesi ve Avrupa Birliği ülkesi. Slovenya'da var. Efendim bunlar S300, S400 değil. Tamam da o zaman S300 vardı. Adamlar da S300 aldı. Suriye'de var. Yani İran'ın kendi füzeleri var. Savunma füzeleri var. Yani çevremizde savunma füzesi olmayan sadece Türkiye var. Türkiye'de buna sahip olmak istiyor. Ve bu S400'leri, S300'leri üreten devlet firması, savunma sanayi şirketi Rostec'te şunu açıkladı Çemezov başkanları. S400'ün bazı parçalarını lisanslı olarak biz Türkiye'de üreteceğiz. Türkiye'nin de zaten isteği bütün dünyadan savunma sanayisini güçlendirmek ve ortak üretime geçmek. Zaten S400'lerden sonra gelecek S500'lerinde ortak üretimi üzerine Türkiye ile Rusya bir karara varmıştı. Şimdi bu konuda Trump hükümetinin de Türkiye'yi aslında çok zorlamadığını görüyoruz. Yumuşak davrandı. Zorlayan ve Türkiye'ye karşı yaptırım isteyen Amerikan Kongresi olarak karşımıza çıkıyor ve Demokrat kanat olarak karşımıza çıkıyor. Niye böyle bir şey isteniyor? F-35'lere de baktığımız zaman şimdi F-35 savaş uçağı programından Türkiye'nin çıkarılacağı açıklandı. Ama F-35'in zaten bazı parçaları Türkiye'de üretiliyor. Ayrıca 116 F-35'in alımı garantisi verildi ve Türkiye 1.4 milyar dolarlık bir ödeme de şu anda gerçekleştirmiş durumda. 4 adet F-35'te Türkiye'ye teslim edilmiş durumda. Şimdi böyle biz paramızı ödemişiz. Bazı parçaları üretmeye başlamışız. Sen tutuyorsun Türkiye'yi çıkardım diyorsun. Artı F-35 pilotları da eğitim için Amerika'da bulunurken. Kanaatimce bunların hepsinin üstesinden geçilecek. Türkiye Batı İttifakı'nın ayrılmaz bir parçası. Bunlar karı koca kavgaları gibi olan ama boşanmaya gitmeyen kavgalar olarak ben görüyorum. Amerika ile evet Suriye'de S-400'lerde F-35'lerde sorun yaşıyoruz ama diğer konularda sorun yaşamadığımız alanlar da var. Örneğin dış ticarette sorun yaşamıyoruz. Dış ticarette Amerika ile yaşadığımız siyasi krizler dış ticaret alanına varmıyor. Bu iyi bir şey. Türkiye yaklaşık 10 milyar dolar ihracat yapıyor. Yaklaşık 10 milyar dolar da Amerika'dan ithalatı var. Ama örneğin Rusya ile biz bir siyasi kriz yaşadığımız zaman, örneğin bunu jet krizinde gördük, uçak krizinde, o dış ticaretten müteahhitliği hatta turistlere kadar, normal vatandaşlara kadar yansıyan dev bir krize dönüyor. Ve siyasi kriz bitince de bunların da yavaş yavaş sona erdiğini görüyoruz. Şükür ki Amerika'da böyle bir global bir kriz yaşamıyoruz. Lokal krizlerle çözüme doğru gidiyoruz. Ki Trump'la Sayın Erdoğan arasındaki Osaka'daki görüşmelerde de bu krizlerin ele alındığını ve zayıf yaptırımlarla bu S-400 füze krizinin geçileceğinin sinyallerini almış durumdaydık.
Evet. İngiltere'de de gelişmeler var. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik koltuğuna oturan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya da hak kazandı. İngiltere'deki yeni dönem neler getirecek? Boris Johnson'la İngiltere'de neler değişecek? Buyurunuz.
Evet, İngiltere'ye geçmeden önce şunu da söylemekte fayda var. Volkswagen Türkiye'de Manisa'da fabrika açmaya karar verdi. Çok uzun süredir, yaklaşık 2 yıldır bir fabrika arayışı vardı, yeni fabrika arayışı vardı. Bunun için Bulgaristan, Polonya ve Slovenya'da düşünülüyordu. Ki Bulgaristan'daki işçilik Türkiye'den ucuzdu. Ama hükümet ağırlığını koydu, Ankara ağırlığını koydu. Ayrıca şunu da söylemek lazım, burada Türk işçisinin, Türk mühendisinin artık çok yeterli olduğunu da görmemiz lazım. Bunu da görerek Volkswagen şimdi yaklaşık 5 milyar dolarlık bir yatırımla dev bir fabrikayı Manisa'da açacak. Bunun için hayırlı olsun diyoruz. İngiltere'ye dönecek olursak Boris Johnson evet Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi ve Kraliçe 2. Elizabeth tarafından da hükümeti kurmakla görevlendiriliyor. Ve Johnson artık İngiltere'nin yeni başbakanı. Johnson daha önce eski Dışişleri Bakanlığı yapmıştı ve Londra Belediye Başkanlığı yapmıştı. 1964 doğumlu, siyaset için genç bir kişilik. Hedeflerini de koymuş durumda. Daha muhalefetteyken hedeflerini açıklıyordu. 31 Ekim'e kadar Brexit'te bir anlaşma olmadığı takdirde anlaşmasız Avrupa Birliği'nden çekileceğini açıkladı. Ülkeyi birleştireceğini söyledi tekrar. Ülkeyi birleştirmek ne demek? İskoçya sürekli olarak referandumlarla bir ayrılma talebinde bulunuyor. Bu tekrar ülkeyi bir arada tutacağını ifade etti. Ve İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'i toprağa gömeceğini, yeneceğini ilan etti. Kendi muhalefeti olan. Aslında ben Johnson'ın önümüzdeki 10 yıllarda siyasette kalacağını ve giderek daha da kökleşeceğini düşünüyorum. Çünkü 2001'de Avam kamerasına seçildi ve o gün 2000'li yılların başından beri siyasetin içerisinde iyi bir eğitim almış, Oxford mezunu ve kariyerine The Times'ta ve diğer büyük gazetelerde başlamış. Siyaseti, iç ve dış siyaseti çok iyi biliyor. Kıvrak zekalı bir insan. Bundan dolayı İngiliz siyasetinde kalıcı olacaktır. Tabii bizi ilgilendiren noktaları da var. Eski Osmanlı Devleti İçişleri Bakanı Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu Johnson. Böylece bir Türk kökeni, Osmanlı kökeninden de söz ediliyor. Ali Kemal de ilginç bir insan, bir aydın, İstanbul doğumlu, Jön Türk hareketinden, Paris'te Jön Türk hareketine katılıyor. Hükümet tarafından Halep'e sürgüne gönderilmiş, Halep'ten dönmüş, hayatı mücadelelerle geçmiş. Namık Kemal hayranı. Bundan asıl ismi Ali Rıza olmasına rağmen Namık Kemal'e olan hayranlığından dolayı soyadını Kemal olarak, Ali Kemal olarak değiştirmiş. Böyle bir kişilik. Johnson da dedesinin bence yolunda. Sonuçta bir genetik de söz konusu. Böyle bir dededen toruna geçen bir siyasi geleneğin İngiltere'de başbakan olduğunu görüyoruz. Türkiye ile İngiltere ilişkileri her zaman iyi olmuştur, düzeyli olmuştur. Ben Johnson döneminde daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ki Sayın Erdoğan da hemen Cumhurbaşkanımız kendisini kutlama mesajıyla kutladığını da görüyoruz.
Hemen buradan aslında Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri de değinelim. Tanker krizi de devam ediyor bir yandan. Son yaşanan olayları nasıl değerlendirirsiniz? Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı İngiltere'de. Avrupalı ortaklarıyla birlikte bölgede deniz taşımacılığını güvence altına almak istediklerini belirtti. Siz nasıl yorumlarsınız yaşanan tüm bu süreci?
Evet, sözlerimizin başında söylediğim gibi İran, Suriye iki noktadan akaryakıtını alıyor. Birincisi PKK-PYD kontrolündeki Fırat'ın doğusundaki bölgeden alıyor. Ama bu yetmiyor. İkincisi de İran yardım ediyor. İran'da Cebeli Tarık Boğazı'nı dolaşarak tankerlerle Şam hükümetine akaryakıt sağlıyor. Fakat bu ayın başında İran'ın bir tankerinin İngiliz donanması tarafından Cebeli Tarık'ta durdurulduğunu görüyoruz. Cebeli Tarık Akdeniz'in çıkış noktasıdır. Fas'la İspanya arasında. Niye İngilizler durdurdu? Çünkü İngilizlerin Cebeli Tarık'ta bir askeri üssü var. Askeri donanması bulunmaktadır. Bundan İspanya'da rahatsız olmasına rağmen burada bir askeri üsleri var ve bunların durdurduğunu görüyoruz. Bunu yapınca hemen İran'da karşılık verdi ve İngiliz bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu. İçinde İngiliz vatandaşı yoktu bu bandıralı petrol tankerinde ama el koydu. Bu da İngilizleri çok rahatsız etti ve şu anda Hürmüz Boğazı'nda geçiş güvenliğini sağlayacak bir deniz koruma misyonu için İngiltere'nin öncülüğünde bir adım atıldığını görüyoruz. İran'ı da devlet korsanlığıyla suçluyorlar. Tabii şimdi bu deniz koruma misyonuna hangi ülkeler dahil olacak, hangi ülkeler destek verecek henüz belli değil. Bir fikir olarak ortaya atıldı ama bu fikir bir noktada da son derece tehlikeli bir fikir. Çünkü Hürmüz Boğazı sadece İran için önemli değil, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Basra Körfezi, Basra Limanı var. Bunlar için de çok önemli. Eğer Hürmüz Boğazı'nda Batı'nın kurduğu deniz koruma misyonuyla İran çatışacak olursa ve burada alevler çıkacak olursa bütün bu saydığım ülkeleri etkileyecek ve bir savaşa doğru gidebilir. Bunun için son derece de dikkatli olunması gerekiyor.
Evet. Son bölümde de Ukrayna'daki gelişmeleri değinelim.
Evet, Ukrayna tabii ilginç günler yaşıyor. Ukraynalı komedyen Vladimir Zelenski, kendisi 41 yaşında. 3 ay önce hiç beklenmedik bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmış ve seçimi almıştı. Burada niye bu komedyen çıktı diye düşünebilir sayın izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Ukrayna televizyonunda ünlü bir komedi dizisi vardı. Bu komedi dizisinde Zelenski bir halkın hizmetkarı diye bir partinin temsilcisiydi ve Ukrayna'daki bozuk düzeni eleştiriyordu ve kendisi sonra cumhurbaşkanı oluyordu. Bu gerçeği taşındı aslında.
Yani bir senaryoydu, evet, gerçek oldu.
Evet, senaryoydu, gerçek oldu. Şimdi de cumhurbaşkanı seçimini aldıktan 3 ay sonra da dizideki aynı isimli Halkın Hizmetkarı Partisi ile parlamentoda tek başına iktidara yaklaştı. %42.5 oy aldı.
Katılım da çok azdı ama
öyle değil mi? Katılım azdı ama yine de büyük bir başarıya
güven tazeledi.
Evet, güven tazeledi. Çünkü niye katılım azdı? Çünkü Sovyetler Birliği'nden sonra Sovyetler Birliği'nden çıkan bütün cumhuriyetlerde, 15 cumhuriyetlerde de aynı sorun var. Bir oligark sınıf var. Orta sınıf erimiş durumda. Bir de fakirler var. Çok zenginler ve fakirler arasında ve fakirleşen orta sınıfın düzenin düzeleceği üzerine umutları da tükenmiş durumda. Burada bu umutların tazelendiğini ilk defa Ukrayna'da gördük. Ve Zelenski bu konuda bir yenilik yapacağını düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Katkılarınız için sağ olun. Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kambolat'la birlikteydik. Değerli dinleyicilerimiz, yeni günün bugünlük de sonuna geldik. Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladılar. Özkan Özdenkoş vardı teknik yönetmenimizdi ve mikrofonda ben İpek Önder. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Yeni gün.